Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 16.
Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı. Dava 3 ay sonra kanıt yetersizliğinden olumsuz sonuçlandı. Bu arada kaymak kızın başına gelenleri annesinin ağzından her karşılaştığı delikanlı dinledi. Elektrik borçlarını öderlerken tanıştıkları bir memur kızı annesinden istedi. 30'unu aşkın, göbek salmış, saçları seyrekleşmeye başlamış bir erkekti. Tanıdığı o kadar yakışıklı erkekten sonra kız isteklisini beğenmedi ama mahallelinin ağzı kapansın diye annesinin zoruyla adamla evlendi. Evlenmeleri ancak 2 hafta sürdü. Derken vapurda bir gazino sahibi gördü, beğendi kızı. Annesi hemen heyecanlandı gene. Böyle paralı adam, böyle oturaklı adam yaraşırdı kızına. Bir ay sonra eski dostları olan avukat boşanma kararını aldı. Şimdi bir gazinoda akşamları şarkı söylüyordu kız. Adı gazinonun kapısı üstünde ışıklı harflerle yazılı. Kentin duvarlarındaki afişlerde fotoğrafları görülüyor. Kadın mutlu, kimi paralı, kimi yakışıklı erkekler yarışıyorlar kızının eline değmek için. Kızı uzun kuyruklu otomobillerde dolaşıyor. Altın elmas içinde yüzüyor parmakları, yüzük dolu. O kızına baktıkça 35'ine varmadan dul kalmanın, türlü sıkıntılar içinde çocuk büyütmenin yaşamından yitirdiklerini geri alıyor sanki. Kızının etinde, kanında, yarım kalmış gençliğinin isteklerini sürdürüyor. Kızının sevdiği bütün erkekleri, kızını seven bütün erkekleri o da seviyor. Anası kızından Maya. Ana kız çoklukla ikindiye doğru oturdukları daracık sokaktan kasabanın ana caddesine çıkarlar, çabuk bir yürüyüşle caddenin iki yanı boyunca sıralanan bir sürü kahvenin önünden geçerek tanıdıklarını görmeye giderlerdi. Akşam olmadan ikisinin gene o hızlı yürüyüşle gittikleri yoldan evlerine geri döndükleri görülürdü. Kahveler bağlarda tarlalarda toprağın tav tutması için ya yağmurun yağmasını ya da dinmesini bekleyen işsiz erkeklerle dolu olurdu. Telgraf tellerindeki kuşlar gibi kahvelerdeki sandalyelerinde pinekleyen erkekler ana kızın gidiş dönüşlerini göründükleri yerden gözden yitirinceye kadar izlerlerdi her geçişlerinde. Kız 16'sında vardı ancak, çelimsiz de henüz. Kahvelerdeki erkeklerin bakışlarını üstünde duydukça yürüyüşü bozulur, sık sık kaldırım taşları arasındaki boşluklara bastığı yarım topuklu kunduraları eğrili eğrili verirdi ayaklarında. Arada bir sendeledikçe annesinin koluna tutunduğu olurdu. 35'ine yaklaşan anası hiç yadırgamazdı erkeklerin bakışlarını. Etleri sıkı sıkı, her yanı dolgun bir kadındı. İri göğüsleri, gelişmiş kalçaları, yuvarlak çizgilerle kabartırdı yeldirmesini. İkisinin yürüyüşlerindeki hızı ayarlayan anaydı. Başı, yürüyüşü dik, mavi gözlerinden yüzüne yayılan hüzünlü görünüşüyle arada bir önüne bak gibilerden çıkışarak kızını sürükler götürürdü yanı sıra. Erkeklerin göğüs geçirdikleri duyulurdu arkalarından. İçlerinden biri aklından geçenleri yüksek sesle açığa vururdu. "Allah'ım, ikisi birbirinden tatlı, hangisini yersin?" Bir başkası, "İş anasında," derdi. Anası kızından Maya. Yakın yıllarda kocası ölen kadın duldu. Babasıyla otururdu. Askerden yeni dönen Cemal, nasıl olduğunu anlamadan kahvelerde oturan bütün erkeklerden daha yakın bir ilgiyle beklemeye başladı ana kızın geçişlerini. Erkekler ne de olsa caddeden geçen bütün kadınlar kızlarla ilgiliydiler. Cemal kısa bir süre sonra salt ana kızın yolunu gözlemek için oturduğunu anladı kahvede. Kısa bir süre sonra da kıza tutulduğunu saklayamaz oldu. Bir akşam akranlarını yanına alıp evlerine dönen ana kızın ardından oturdukları sokağa daldı. Evlerinin önünden geçti. Geri dönüp kasabaya meyhanelerinden birinde şarap içip dertlendi. Meyhaneden çıkınca yine kızın evi önünden geçerek naralar attı. Neyse ki çabuk karar verdi. Anası, babası kızı istediler. Söz kestiler, nişanlar takıldı. Düğün günü kararlaştırıldı. Böylelikle geceleri Cemal'in içip içip kızın kapısı önünden geçerek "Yandım Allah!" diye naralar atması için bir neden kalmadı ortada. Bundan sonraki günlerde Cemal anası ile nişanlısının evine kahve içmeye gitti bir iki kez. Karşılığında nişanlısı ile anası da onların evine geldi. Bu gidip gelmelerde ne zaman yüzüne bakacak olsa nişanlısı kızarıyor, bakışlarını Cemal'den kaçırıp başını önüne eğiyor, sıkılganlığını örtmek için parmakları arasında ya mendili ya da yün ceketinin uçlarıyla oynamaya başlıyordu. Kızın anası yönetiyordu bütün konuşmaları. Kadın kızının kusurlarını, ürkekliğini kapatmak için elinden geldiği kadar tatlı dil güler yüzle hoş tutmaya çalışıyordu Cemal'i. "Sen onun kusuruna bakma, küçük o daha, toy daha," diyordu arada bir. Cemal'in bakışları kadının iri göğüslerine, oturduğu yüksek minderde daha geniş görünen kalçalarına, hafif yukarı sıyrılan entarisinden görünen dizlerinin bitimindeki beyaz etlerine takılıyordu hep bu konuşmalarda. Bu gidip gelmeler sonunda yine nişanlanmadan önceki içlenmeler sardı Cemal'i. Yine kahvede ana kızın yolunu beklemeye başladı öğleden akşama kadar. Ama bu kez caddeden geçerken yüreğini ağzına getiren nişanlısı değildi. Açıkça anladı ki başlangıçtan beri kızına değil anasına tutkundu. Kollarını almak, kavuşmak, bir yastığa baş koymak istediği anasıydı nişanlısının. Kız caddeden geçerken nişanlısını kahvede oturur görünce adımlarını büsbütün şaşırıyor, nereye bastığını büsbütün görmez oluyordu. Anası "sen onun kusuruna bakma, o küçük, toy daha." dediği sıradaki bakışlarıyla Cemal'e bir göz atıyor, kızını çekip götürüyordu yanı sıra. Ah dinsiz imansız, ah Allahsız kahpe! Anlamıyor muydu hala onun kime niyet ettiğini? Kızı küçükmüş, toymuş, umurunda mıydı sanki? Yine soluğu meyhanede alıyor, içip içip düşünüyordu. Bütün konuşmalarında, karşılaşmalarındaki o gülüşlerinde, hüzünlü bakışlarında kendisine erkek yerine koyan, etlerinin kımıldadığını açığa vuran bir anlam yok muydu kadının? Vardı, evet var diye karar veriyordu yumruğunu oturduğu masanın mermerlerine indirerek. Yine meyhaneden çıkınca beraber içtiği arkadaşlarıyla nişanlısının oturduğu sokağa dalıyor, evlerinin önünden geçerken gecenin karanlığında "yandım Allah" diye basıyordu narayı. Nasıl çıkacaktı bu işin içinden? Arkadaşı "işin iş ulan" diyordu. "Kızıyla evlen, anasını da idare et. Daha ne istersin?" Kız gün günden fazlalık gibi görünmeye başladı gözüne. İncirin kabuğu, elmanın çürüğü gibi bir şeydi nişanlısı onun için. Kabuğu soy, çürüğü at, anası çıkıyor, anası kalıyordu geriye. Gözü anasındaydı. Yalnız, yalnız anasında. Kendisinden 10 yaş mı, 15 yaş mı her ne kadar büyük olursa olsun delikanlı susuzluğunu giderecek yapı anasındaydı. İçi daha yıllarca sevecek, kucaklayacak istekle doluydu kadının. Bir gece meyhanenin camından nişanlısının komşularının kızlarıyla birlikte sinemaya doğru geçtiğini gördü. Anası yoktu aralarında. Masa arkadaşı, "hadi biz de sinemaya gidelim, sana sinemaya gitmek düşer" dedi. Nişanlısının ardından sinemaya gitmek için en küçük bir istek gelmedi içinden. Nereye gitsin? Umurunda mı? Anası neredeydi acaba? Yalnız mıydı evde? Kadının evde yalnız kaldığını düşünmek birden heyecanlandırdı Cemal'i. Ama neden evde yalnız kalmıştı? Ya başka bir erkekle buluştuysa, erkek aldıysa eve? Zehir gibi bir kıskançlıkla yandı, kıvrandı. Kadının babası evde mi yoksa kahvede miydi şimdi? Önündeki şarap bardağını devirdi, bir dikişte bir bardak daha içti. Ne olursa olsun gidip görecekti kadını. Açmazsa omuzlayacak, devirecekti kapısını. Hele bir erkekle yakalayacak olursa ayakları altında çiğneyecek, çürütecekti dayaktan. Erkeği boğacak, gebertecekti. Az sonra arkadaşıyla birlikte meyhaneden çıktı. İlkin kadının babasının akşamları oturduğu kahveye bir göz attı. İhtiyar her akşamki köşesindeydi. Lafa dalmıştı dostlarıyla. "Benden arkadaşlığını esirgemeyeceksin" dedi arkadaşına. "Erkeksen, arkadaşsan, ben her ne yaparsam beni yarı yolda bırakmazsın." Başı dumanlı arkadaşı, "biz ne gün için yaşıyoruz oğlum?" dedi. Ana caddeden gecelerini ara attıkları az ışıklı bildik sokağa daldılar. Cemal nişanlısının avlu kapısını vurdu. Az sonra evin iç kapısı açıldı. Kadının ayaklarına nalınlarını geçirip çevik adımlarla kapıya yaklaştığı duyuldu. Kapının ardından "kimsin?" diye sordu kadın. "Benim, aç." Kapı açıldı. Kadın o her zamanki erkekten korkmaz duruşu, karşısındakinden kaçırmadığı bakışlarıyla "hayrola" diyecek oldu. Cemal avluya daldı. Bileğinden yakaladı kadını. Bıçağını çekti. "Bağırayım deme. Benim gözüm sende. Ne kızında ne başkasında. Yaktın bitirdin beni." Kadın ürktü. "Sarhoşsun, delirdin mi sen?" "Delirdimse bu akşam delirmedim. Hadi durma, yürü, düş önüme." Yıllardır erkeksiz yaşayan kadının o hüzünlü gözlerinde bir ışık yandı. Cemal'in kadını ansıdıkça, yalnız kalıp düşündükçe vardı diye bulup çıkardığı, gördüğü ışık. Kadın gene de karşı koyuyordu. "Olur mu Cemal, yaptığını düşündün mü hiç sen? Kızımın nişanlısısın, anan sayılırım ben senin." "Nereden anam sayılırmışsın sen benim? Sana yanıyorum, sana vurgunum işte. Duyman mı?" Bıçağını kadının karnına değdiriverdi hafifçe. Arkadaşı avlu kapısını tutmuş arkalarında dikiliyordu. "O sana tutkun diye söze karıştı. Senin hastan, ilacı sende. Kaç akşamdır senin derdini dinledim durdum." Ortada bıçak vardı. Üstelik tek kişi değildi karşısındaki. Kadın telaşlandı. "Dur hele" dedi. "Kunduralarımı giyem, başımı örtem, yanımla bir iki giyecek alem." Cemal sırtına bir yumruk indirdi. Eve doğru itti kadını. "Ne alacaksan çabuk al hadi. Ben atlatayım dersen delik deşik ederim her yanını ona göre." Kadınla birlikte eve girdiler. Kadın, "Hey Allah'ım, bu da mı gelecekti başıma? Bu da mı varmış kaderimde? Ben kızımın yüzünü nasıl bakarım, nasıl çıkarım alemin içine?" diye söylenerek küçük bir bohça hazırladı. Kunduralarını çekti ayağına, aceleyle başını örttü. Apar topar evden çıktılar. Cemal ile arkadaşı kadını aralarına aldılar. Arka sokaklardan bağ yollarına doğru uzaklaştılar. Karanlıkta bomboş bağ yollarından ayakları yollardaki taşlara çarpa çarpa Cemallerin bağına vardılar. Bağda kuleye bitişik samanlığın kapısına daldı Cemal'in arkadaşı. Kulağa sesti. Cemal kendisini yardıma çağırır mı diye bekledi. Samanlıkta ilk boğuşmaları kısa sürdü Cemal ile kadının. Bir süre sonra düzenine giren iniltileri, solumaları duyulmaya başladı. İçeridekiler besbelli samanlığın dışında kalan herkesi, bu arada kendisinin de kapının önünde beklediğini unutmuşlardı. Sarılıp öpüşmelerinin kolay kolay sonu geleceğe benzemiyordu. Üşümeye başladığını duydu. Isınabilmek için hızlı adımlarla geldikleri yolu tuttu. Helvacı güzeli. Bütün kasabanın huyunu bildiği bir cinsel sapığın karısı olarak yaşamak çilesiydi kadının. Çok yakınlarına evlendiklerinde kocasının böyle bir huyu olmadığını söylerdi. Gerçi ince sesi, yumuşak gövde hareketleriyle erkekten çok kadını andırıyordu o sıralarda da. Ama onun bu durumunu efendiliğine, gördüğü eğitime verirlerdi çevresinde. Adam İstanbul'un vergi dairelerinden birinde genç bir memurdu o zaman. O da memur kızıydı. Evliliklerinin ilk 4 yılı düzenli geçti. Kadın 2 yıl arayla 2 kız doğurdu. Kucağında küçük kızı henüz 6 aylıkken rüşvetten hapse girdi kocası. O 2 küçüğüyle 1 yıl adamın hapisten çıkmasını bekledi. Mahallede hafiflik sayılacak hiçbir hareketi duyulmadı. Hapishanede olmuştu olanlar. Hapisten çıktığı günün gecesi yatağa girdiklerinde eski kocası değil, kendi cinsinden biriydi yanında yatan. Adam erkekliğinin uyanması için bütün etlerini, yüreğini buz gibi donduran çirkin bir yardımda bulunmasını istedi ondan. Bu sözleri kocasının ağzından işittiği anda yattıkları odanın tavanının çöktüğünü, sonra bütün evin, göklerin yıkıldığını, karanlıkların seller halinde üstüne yağdığını sandı. Ağladı, donarak, titreyerek uyuyamadı sabaha kadar. Kocasının hastalığını, zavallılığını açıklamak istediği kırık dökük sözleri duymamak, dinlememek, yüzünü görmemek için elleriyle kulaklarını yüzünü kapadı. Geç kalmıştı artık. Geriye dönüşü, ileriye doğru akışını değiştirebileceği bir çıkışı yoktu hayatının. 2 çocuk anasıydı. Kalabalık bir memur evinin kızıydı. Çocuklarının kendisinin ekmeği o adamın elindeydi. Her semtinde yakın akrabalarının, aile dostlarının, beraber büyüdüğü akranlarının oturduğu İstanbul'da kalamayacaklarını söyledi kocasına. Yeni bir iş tutması gerekliydi zaten. Adam İstanbul'da nesi var nesi yoksa kısa bir süre içinde sattı. Yıllardır oturdukları bu Ege kasabasına yerleşerek helvacılığa başladı. Çevrelerini değiştirmekle huyu değişmedi kocasının. İlk yıllar nereden buluyorsa buluyor, post bıyıklı bir usta çalıştırıyordu yanında. Gelen usta mutlaka yabancısı olurdu kasabanın. 1 yıl, 2 yıl çalıştıktan, dükkanın kazancından hakkından fazlasını cebine doldurduktan sonra bırakıp gidiyordu kasabayı. Adam sonra helvacılığın bütün bilgilerini kaptı. Usta yerine genç, güçlü, kuvvetli yanaklar getirmeye başladı dışarıdan. Gelen yamaklar en çok 6 ay, hadi 1 yıl kalıyorlardı yanında. 2 katlı dükkanın altta ön bölümü satış yeri, arka bölümü yapım yeriydi. Yapım yerinden bir merdivenle her 2 bölümün üstünde uzanan tavanı basık bir odaya çıkılırdı. Dükkanda çalışan yamak, tayın pekmez güğümleri, şeker, susam, ceviz, daha bunlara benzer şubu çuvalları kutularıyla dolu bir odanın bir köşesinde kurulu bir yatakta yatardı. Yapım yerinin arka kapısı yüksek sayılacak 2 duvar arasında bir avluya açılır, 2 erik ağacının gölgesinden sıra sıra saksılar arasından geçen malta taşı döşeli 20 adımlık bir yol, dükkanı helvacının 2 katlı evine bağlardı. Eve yan sokak üstündeki avlu kapısından girilir çıkılırdı. Alışverişin durgun saatlerinde kasabalılar kapısının içinde ters çevrilmiş bir sandalyeyle dükkanı boş görürlerdi. Gelen sabırsız bir alıcı yoğurt, helva almak için sandalyeyi yana çekerek içeriye girecek, seslenecek olsa uzun bir süre sesine karşılık alamaz, fakat gene de dükkandan ayrılmaz beklerdi. Alıcı yamağın helvacının sonunda geleceğini bilirdi. Nitekim sonunda merdivenden inen birinin ayak sesleri duyulur, ya helvacı ya yamak pantolonunun kemerini yukarıya çeke çeke yapım yerinden dükkana geçer, ara kapının hemen yanındaki muslukta ellerini sabunlayarak alıcıya ne istediğini sorardı. Her yamağın gidişinde kısa bir süre yalnız kalırdı adam. Kasabanın ana caddesi üzerinde çerçevesi açık maviye boyalı dükkanının camlığı ardında helvacının yalnız çalıştığını gören kasabalılar, o meraklı, alaycı yaratılışlarıyla gülerler, artık iç yüzünü bildikleri bir konuyu tazelerlerdi aralarında. Yamak çekip gitmişti besbelli. Çekilir katlanır iş miydi daha uzun zaman helvacının gönlünü etmek, kulunçlarını kırmak? Bir şoförün sözünden yamağın ile döndüğünü öğrenilirdi. Komşu kahvecinin çırağına gitmeden önce yamağın, "Bıktım artık, parası da pulu da lanet olsun," dediği yayılırdı ağızdan ağza.
Ayrım sonu.